Ayrım 3.
Birbirinin aşığı olmak işte böylesine kolay, böylesine düşünülüp taşınılmadan olan bir şeydi. Kendisi bile bir süre ne olduğunu anlayamadı. Uçan aklı yeniden başına gelince, "Ama neden ben Leyla?" diye kekeleyerek ne kadar toy olduğunu belli etti. Sanki Leyla'nın önünde dünyanın bütün seçenekleri hazır bekliyormuş gibi. Yere uzanan Leyla'nın bu soruyu müzikli sesiyle alay edercesine yinelediğini duyunca çok şaşırdı. Bu sorudaki çocuksuluğa gerçekten bozulmuştu Leyla. "Neden mi sen?" "Çünkü," dedikten sonra yumuşak, tatlı sesiyle en beğendiği yazarlardan birinden bir bölümü ezbere okumaya başlaması Montevil'i iyice afallattı. "Şu anda bizim önümüzde olabilir bir gelecek uzanıyor. Bir ulusun kabul etmesi ya da yatsıması için karşısına çıkarılacakların en büyüğü. Soyumuz henüz bozulmadı, kanına soylu kuzey kanı karışmış bir soy. Henüz bileşimimizde düşkünlük yok ama hala yönetme kararlılığımız, boyun eğme erdemimiz sürüyor. Bize katıksız bir bağışlama dini öğretildi. Ya ondan uzaklaşacağız ya da onun buyruklarına uyarak onun korunmasını öğreneceğiz. Başka çaremiz yok. Binlerce yıllık soylu bir tarihin armağanı olan zengin bir saygınlık kalıtımız var. Hayranlık uyandıracak bir açgözlülükle onu her gün biraz daha artırmak en büyük özlemimiz olmalı. Öyle ki eğer saygınlığı kıskanmak günahsa İngilizler yeryüzündeki canlıların en günahlısı olsunlar." Montelif onun sesini şaşkınlık, acıma ve utançla dinledi. Leyla'nın onda artık yalnızca kendi imgeleminde yaşayan bir ulusun en yetkin örneğine benzer bir şey gördüğü anlaşılıyordu. İngiltere'nin boyalı imgesini öpüyor, onu seviyordu. Şimdiye kadar Montelif hiç bu kadar tuhaf bir şey yaşamamıştı. Leyla pürüzsüz sesini düz yazının ezgisine uydurarak o olağanüstü söylevin sonunu getirirken Montelif gözlerinin yaşardığını duyumsadı. Ya da "Ey siz İngiliz gençliği, ülkenizi kralların sonsuz tahtı, krallık asasına boyun eğmiş bir ada, bütün dünyayı aydınlatan bir ışık, bir barış merkezi, bilgi ve sanatın öğreticisi, saygısız ve kısa ömürlü saplantıların ortasında büyük anıların vazgeçmez koruyucusu yapabilecek misiniz? Budalaca denemelerin, çapkınca isteklerin kışkırtmalarına karşın zamanla doğruluğu kanıtlanmış ilkelerin inançlı kulu, bütün ulusların acımasız, velveleci kıskançlıkları arasında şaşılası yiğitliğiyle, insanlara karşı iyi niyetiyle saygı gören bir ulus olabilecek misiniz?" Sözcükler Montevil'in kafasının içinde yankılanmaya başlamıştı. Sertçe, "Yeter, yeter!" diye bağırdı. "Biz artık böyle değiliz Leyla. Şu Kıpti'nin kendisinin bulup yorumladığı bu düş, kitaplarla beslenmiş saçma bir düştü. Bütün o sihirli kucaklamaları nedense düzmecilikle kazanmış gibisine geliyordu. Onun kafasındaki saçma sapan düşünceler bütün olayı önemsizleştiriyor, söz gelişi bir sokak kadınıyla kurulan bir ilişki kadar karanlık, gerçek olmayan bir şey durumuna indirgiyordu. Ölmüş bir haçlı erinin taş yontusuna aşık olabilir mi insan?" Hala alaylı bir sesle, "Bana neden diye soruyorsun. Çünkü," diyerek içini çekti, "sen bir İngilizsin, yanılmıyorsam." Bu sahneyi zihninde her canlandırışında şaşıp şaşıp kalıyor, hayretini ancak bir küfürle dile getirebiliyordu. "Allah kahretsin." Sonra dünya kuruldu kurulalı bütün acemi aşıklar gibi işleri oluruna bırakmaya razı olmuyordu. Bilinçli düşüncesinde her şeyi irdelemeli, değerlendirmeliydi. Leyla'nın verdiği yanıtlar arasında şaşırtıcı olmayanı yok gibiydi. Montelif kocasından söz açmaya kalksa hemen öfkelenip utandırıcı bir dolaysızlıkla onu susturuyordu. "Onu seviyorum. Onu küçümsemene izin veremem. O soylu bir adamdır. Onu yaralayacak bir şeyi asla yapmam." Genç Montelif ama diye kekeledi. Şimdi de onun afallayışına gülmüş, bir kez daha kollarını boynuna dolayarak "Sersem David, sersem. Seni kendime sevgili edinmemi bana o söyledi. Bir düşünsene. Kendi açısından çok akıllıca bulmuyor musun? Bir terslik olabileceğinden, beni büsbütün yitireceğinden korktuğunu düşünürsün. Aşk gözlemiyle yandığın oldu mu hiç? Aşkın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmez misin? Demişti. Hayır, bilmiyordu. Bir İngiliz bu alelacayip düşünce kalıplarından, bu karışık, çatışık bağlılıklardan ne anlasın Tanrı aşkına? Şaşkınlıktan taş kesilmişti. Benim tek yapacağım şey aşık olmamaya çalışmak, olmayacağım da. Peki neden? Kendisini değil de kendisi yoluyla ülkesini sevmeyi seçtiği için mi? Bu soruya yanıt bulamıyordu. Toyluluğun verdiği tutukluluktan dili bağlanmıştı. Gözlerini kapadı, sanki kapkaranlık bir boşluğa sırtüstü yuvarlanıyordu. Leyla bunu sezmişti. Onda çok sevimli bir saflık buluyordu. Bir bakıma bütün kadınlık ateşini, bütün açık sözlülüğünü kullanarak onu erkek yapmayı kendisine görev edinmişti. Ona hem sevgilisi hem de büyümesine önderlik edebileceği zavallı bir çocuk adam gözüyle bakıyordu. Ancak neden sakınması gerektiğini Leyla kendi kafasında açıklıkla saptamış olmalıydı, Montevil'in bu vesayete duyabileceği herhangi bir kızgınlığa karşı gözünü dört açması gerekiyordu. Böylece kendi görgü ve bilgisini ona belli etmemiş, onun neredeyse kendi yaşıtıymışçasına arkadaşı olmuştu. Ortak oldukları suç öylesine günahsız, öylesine ayıplanması olanaksız görünüyordu ki, Montevil'deki suçluluk duygusundan en küçük iz kalmadı. Leyla yoluyla yepyeni bir kararlılık, kendine güven kazanmaya başladı. Onun sakınımlarına saygı göstermesi, ona aşık olmaması gerektiğini kendi kendine aynı kararlılıkla söylemişti ama gençler için bu tür ayrılmaları yürütmek olanağı yoktu. Kendi çeşitli coşkusal gereksinimlerini, tutku aşkını, besinini kendine tutkunluktan alan aşk serüveninden ayıramıyordu. Arzudan boğulur gibi oluyor, bunu niteleyecek söz bulamıyordu. Bu kertede İngiliz eğitimi onun her adımını köstekliyordu. Suçluluk duymadan mutlu olması bile olanaksızdı. Ama her şeyi pek açık seçik anladığı söylenemezdi. Bir sevgilinin, bir suç ortağının çok ötesinde biriyle karşı karşıya bulunduğunu ancak belli belirsiz sezebiliyordu. Leyla yalnızca ondan daha deneyimli olmakla kalmıyordu, aynı zamanda onun canını sıkacak kadar onun kendi dilinde kendisinden daha çok şey okumuş, daha çok şey öğrenmişti. Gel gelelim, örnek bir dost, örnek bir sevgili olarak bunu asla ona belli etmiyordu. Deneyimli bir kadının başvurabileceği öyle çok çözüm yolu vardı ki, her zaman takılma biçiminde yansıyan bir sevecenliğe sığınır, bilgisizliği için onu haşlayarak merakını kışkırtırdı. Tutkusunun onun üzerindeki etkisini görünce için için seviniyordu. Kızgın ütüye tükürük değmiş gibi cas diye dağlayan öpüşlerinin. Artık Mısır'ı Leyla'nın gözleriyle yeniden görmeye başlıyordu. Ama yepyeni bir boyut eklenmiş olarak. Bir dili çok iyi bilmenin hiçbir anlamı yoktu. Bunu ancak şimdi anlıyordu. Çünkü Leyla ona anlamaya dayanmayan bilginin boşluğunu göstermişti. Not tutma alışkanlığı iliklerine işlemiş biri olarak küçük cep günlüğünün Leyla ile yaptıkları uzun at gezintileri sırasında gözüne çarpan verilerle dolup taştığını gördü. Ama bunlar ülkeyle ilgili verilerdi. Çünkü kendi duygularıyla ilgili tek bir sözcük, hele hele Leyla'nın adını yazmaktan ödü kopuyordu. İçinde şöyle şeyler vardı. Pazar. Yoksul, sinek yuvası bir köyden geçerken dostum parmağıyla evlerin duvarlarına kazınmış çivi yazısı benzeri işaretleri göstererek onları okuyup okuyamadığımı soruyor. Ben de aptal gibi hayır yanıtını veriyorum. Sakın amharca olmasın. Gülüyor. Açıklama şu. Her 6 ayda bir buradan geçen saygıdeğer bir çerçi Medine'den özel bir kına getirirmiş. Kutsal kentle ilişkisinden dolayı buralarda pek tutulan bir şeymiş. Genellikle buralılar çok yoksul oldukları için onlara daha sonra ödenmek üzere satış yapan çerçi unutma olasılığına karşı toprak duvara bir tuğla parçasıyla çentik atıyormuş. Pazartesi. Ali'nin dediğine göre uçan yıldızlar gökteki meleklerin attıkları taşlarmış. Cennetteki konuşmaları gizlice dinleyip geleceğin gizlerini öğrenmeye çalışan kötü cinleri kovmak için atıyorlarmış. Bütün Araplar çölden korkmuyorlar, bedeviler bile. Tuhaf. Sonra konuşmanın birden kesildiği zaman bizim melekler geçti dediğimiz duraklamaya onlar başka türlü tepki gösteriyorlar. Bir anlık bir suskunluktan sonra biri Vahid Duhu ya da Tanrı bir diyor. Bunun ardından orada bulunan herkes coşkuyla La ilah illa Allah ya da Tanrı'dan başka Tanrı yoktur karşılığını yineliyor. Ondan sonra konuşmaya dönülüyor. Bu küçük alışkılar son derece sevimli. Sonra ev sahibim artık çalışmamaktan söz ederken çok tuhaf bir deyim kullanıyor. Ahiretini yapmak diyor. Sonra bir zerre amber eklenmiş Yemen kahvesi şimdiye kadar hiç içmemiştim. Çok hoş tadı var. Sonra Muhammed Şebab kendisiyle tanışmamız sırasında bana cam tapalı küçük bir şişeden Yasemin esansı ikram etti. Hani Avrupa'da bizim sigara ikram edişimiz gibi. Sonra kuşları çok seviyorlar. Yarı yıkık bir mezarlıkta mezarların üzerindeki mermerlere kuşların su içmesi için oyulmuş küçük çukurlar gördüm. Dostum cuma günleri ziyarete gelen köy kadınlarının bunlara su doldurduklarını söyledi. Sonra Zenci Kahya Ali, dev bir harem ağası, bana en çok mavi gözden, kızıl saçtan korktuklarını, onları uğursuz saydıklarını anlattı. Tuhaf değil mi? Kur'an'daki sorgucu meleklerin en korkutucu yanları mavi gözleri. Böylece genç Montelieu aralarında yaşamak üzere geldiği insanların tuhaf yönlerini not edip kendininkilere çok yabancı davranışları öğrenmeye çalışan birine yakışacak bir özenle bunların üstünde düşünüyordu. Okuduğu şeylerden edindiği doğunun düş imgesiyle gerçeklik arasında bir tür şiirsel tutarlılık görünce çok seviniyordu. Bunlar Leyla'nın kanat gerdiği ikiz imgeler, İngiltere'nin şiirsel imgesiyle bu imgenin canlı örneği sıfatıyla kendisine sevgili seçtiği utangaç, hatta birçok yönlerden toy oğlan imgesi kadar büyük uyuşmazlık göstermiyordu. Ama Montelieu büsbütün de budala değildi. Hayatta öğrenilmesi gereken çok önemli iki ders öğreniyordu. Dürüstçe sevişmek ve düşünmek. Sonra ona bambaşka bir heyecan, bir duygu veren başka öyküler, başka sahneler de vardı. Bir gün hepsi atlarını atlayıp tarlaların arasından sürerek artık onurlu bir emeklilik yaşayan eski dadıları Halima'yı görmeye gittiler. Oğlanlar küçükken onların hem en birinci dadıları hem de dostlarıymış. Hatta diyerek Leyla açıklamada bulundu. Benim sütüm çekildiği zaman onları emzirdi bile. Naruz boğuk boğuk güldü. Montelieu, bizim çiğneyicimizdi. Ne demek biliyor musun? Dedi. O zamanlar Mısır'da küçük çocuklara yiyecekleri kaşıkla vermeden önce çiğneyen hizmetçiler vardı. Çocukları onlar doyuruyordu. Halima, azat edilmiş Sudanlı zencibir köleydi. O da şeker kamışı tarlalarının ortasında küçük, sazlardan örülmüş bir kulübede sayısız çocuklar, torunlar arasında esenlik içinde ahiretini yapıyordu. Yaşını kestirmek olanaksızdı. Hosnanini ailesinin gençlerini görünce nasıl sevindi bilemezsiniz. Onların atlarından atlayıp doğruca onun kucağına koşuşları Montevil'i çok duygulandırdı. Leyla da sevgi gösterisinde onlardan aşağı kalmadı. Yaşlı zenci kadın şaşkınlığı geçince bu ziyaretin onuruna küçük bir dans yapmakla diretti. Acayip de görünse inceliksiz değildi. Hepsi sevgi içinde halka olup el çırpmaya başladılar. Önce bir topuğunun sonra ötekinin üzerinde dönüşüne uygun tempo tutuyorlardı. Oyun bitince kucaklamalar, gülüşmeler yinelendi. Bu yapmacıksız işten sevgi Montelieu'nin çok hoşuna gitmişti. Parlayan gözlerle sevgilisine baktı. Leyla onun gözlerinde yalnızca aşk değil, yepyeni bir saygı okudu. Şu anda Leyla ile yalnız kalmaktan, onu kucaklamaktan başka hiçbir isteği yoktu. Ama ailenin üstün niteliklerini anlatan Halima'yı sabırla dinledi, hizmetlerine karşılık kendisinin iki kez kutsal kenti ziyaret etmesine olanak sağlamışlardı. Bir elini tatlılıkla Naruz'un omzuna koymuştu, bir hayvan sevgisiyle dolu bakışlarını ara sıra onun yüzünde dolaştırarak konuşuyordu. Daha sonra Naruz yanından hiç eksik etmediği eski tozlu av çantasından ona getirdikleri armağanları çıkarınca kadının yaşlı yüzünde kederler sevinçleri, sevinçler kederleri izledi. Peş peşe ay tutulmaları gibi ağladı. Ama başka sahneler de vardı. Belki daha az iç açıcı ama gene de Mısır mörlerine, gelenek, yaşam biçimi örneklik edecek şeyler. Bir sabah erkenden penceresinin altında avluda geçen küçük bir olaya tanık oldu. Bu kez çok değişik bir Naruz'un karşısında kara, genç bir çocuk tedirgin bir biçimde duruyordu. Yüzünü çatmış, öfkeli ama cesareti gittikçe azalan bakışlarını o mavi gözlere dikmişti. Montelif uzanmış kitap okurken oğlanın alçak duru bir sesle iki kez "Yalan değildi efendim." dediğini duydu. Yataktan kalkıp tam zamanında pencereye giderek sıkılmış dişlerinin arasından bir yılan ıslığı gibi çıkan "Gene yalan söylüyorsun." sözlerini alçak sesle yineleyen Naruz'un kösnül kabalığıyla tüyleri ürperten davranışına tanık oldu. Ev sahibinin cebinden çıkardığı bir bıçakla oğlanın kulak memesini kesip ayrışını görmeye yetişmişti. Ama o bu işi hiç acelesiz, çok sakince yapıyordu. Sanki meyve makasıyla bir üzüm salkımını dalından kesermiş gibi. Boynundan aşağı sel gibi kan boşanmasına karşın uşak hala hiç kımıldamadan duruyordu. Naruz aynı iblisçe tıslamayla "Haydi git şimdi," dedi. "Söyle babana, her yalan söyleyişinde etinden bir parça keseceğim, ta ki doğruyu söyleyecek parçanı buluncaya kadar." Oğlan birden sendeleye sendeleye koşmaya başladı, soluk soluğa gözden kayboldu. Naruz bıçağın kanını şalvarına sildi, ıslık çala çala evin merdivenlerini çıktı. Montelif taş kesilmişti. Sonra bu olayların en akılmaz yanı çeşitliliklerindeydi. Aynı gün öğleden sonra Naruz'la at gezintisi yapıyorlardı. Onlara ait toprakların sona erdiği, çölün başladığı yere geldiklerinde kocaman bir dilek ağacına rastladılar. Çocuk isteyen ya da başı sıkıntıda olan köylülerin akla gelebilecek her türlü adağıyla üstü salkım saçak doluydu. Her bir çubuğundan sallanan yüzlerce paçavrayla filiz sürmüş gibiydi. Ağacın dibinde çok yıllar önce ölmüş, belki de adını birkaç yaşlı köylü dışında hiç kimsenin anımsamadığı bir evliya mezarı vardı. Ama gene de bu yarı yıkık mezar, Müslümanlar kadar Kıptiler için de bir ziyaret, bir şefaat yeriydi. İşte tam burada Naruz, atından inerek sanki çok doğalmış gibi, "Gel, dua edelim, olur mu?" "Buradan duasız geçtiğimiz olmaz," dedi. Montelif biraz bozulmuştu ama hiçbir şey söylemeden atından indi, ikisi birlikte adı unutulmuş Aziz'in tozlu mezarının başında yan yana durdular. Naruz gözlerini gökyüzüne kaldırmıştı, yüzünde şeytansı bir uysallık akıyordu. Montelif ellerini onun gibi kase biçimine getirip göğsüne koyarak onun duruşuna öykündü. Sonra başlarını öne eğip uzun bir dua okudular. Dua bitince Naruz sanki rahatlamış gibi soluğunu yavaş uzun bir tıslamayla dışarı verdi. Duadan yayılan kutsamayı içine emmek için parmaklarını yukarıdan aşağı yüzüne sürttü. Çok duygulanan Montevil de onun gibi yaptı. Atlarına binerlerken Naruz, "İyi, duamızı da ettik," dedi. Göl suyunu emip sulama kanallarına pompalayan tulumbaların bulunduğu yerler dışında güneş ışığının altında sessizce uzanan tarlaların arasından yola koyuldular. gölgeli tarım işletmelerinin bittiği yerde tahta su çarklarının iniltileri arasında daha tanıdık bir sesle karşılaştılar. Mısır'ın sakiyesi, su dolabı. Naruz anlayan, beğenen kulağını rüzgara dikti. Dinle dedi, sakiyeleri dinle. Onların öyküsünü biliyor musun? Hiç değilse köylülerin neler anlattığını. Büyük İskender'in eşek gibi kulakları varmış ama bu gizi kendisinden başka yalnız bir kişi biliyormuş. O da Yunan berberi. Yunan olup da ağzı sıkı olmak görülmüş şey mi? Böylece berber içini rahatlatmak için tarlalara gidip bir sakiyeye söylemiş. O gün bugündür sakiyeler birbirlerine acı acı bağırırlarmış. İskender'in eşek kulakları var diye. Ne acayip değil mi? Nesim İskenderiye'deki müzede İskender'in Ammon'un boynuzlu bir resminin bulunduğunu söyledi. Belki de bu öykü oradan kalmadır. Kim bilir? Bir süre atlarını sessizce sürdüler. Montelif, gelecek hafta sizden ayrılacağımı düşünmek hiç hoşuma gitmiyor. Burası öyle güzel ki, dedi. Naruz'un yüzü kuşkuyla ikircimli bir sevinç karışımı çok tuhaf bir anlam aldı. Bu ikisinin arasında Montevil'in kendi kendine kıskançlık, annesinin kıskançlığı dediği hayvansı bir güceniklik vardı. Montelif onun yüzünün sert yanay görünüşüne bakıyor, bu şeyleri nasıl yorumlayacağını bilemiyordu. Ama Leyla'nın sorunları kendisini ilgilendirirdi, öyle değil mi? Ya da belki de aralarındaki aşk ilişkisi onun aile duygusunu herhangi bir biçimde zedelemiş olabilirdi. Çünkü Hosnani ailesinde sorumluluklarla sevgiler sıkı sıkıya birbirine bağlıydı. İki kardeşle açıkça konuşabilmeyi isterdi. Hiç değilse Nesim kendisini anlayabilir, ona yakınlık gösterebilirdi. Ama Naruz'u düşününce kuşku duymaya başladı. Küçük oğlan. Küçük oğlana nedense pek güven olmazdı. Konuktaki biraz önceki genel hoşnutluk, sevinç havası yavaş yavaş değişti. Oysa apaçık bir kin ya da soğukluk belirtisi sayılabilecek bir şey görmüş değildi. Hayır, çok daha güç ayrımsanacak, tanımlanacak bir şeydi.